Tamam, size bir resim göstereceğim. Belki bildiğiniz bir resim olabilir. Ve bir anket yapacağız. Tamam. Bunu gördünüz mü hiç? Hashtag the dress. Belki görmüşsünüzdür. Tamam. Bu ne renk? Tamam mı? Şimdi eğer altın beyaz diyorsanız elinizi kaldırın. Eğer mavi siyah diyorsanız ellerinizi kaldırın. İlginç değil mi? Şimdi bugün sanki mavi siyah olanlar kazanmışlar çoğunlukta değil mi? Şimdi bak şey diyor. Tumblr'da bir elbisenin renginin sorulmasıyla başlayan gündem dünya genelinde ilgiyi uyandırdı. Ve Twitter'da tweet olurken önemli medya kuruluşların anket açısından neden oldu. Arkadaşlar bir yardım edin, bu elbise mavi ve siyah mı, beyaz ve altın mı? Tamam mı? Şimdi Twitter'da birçok ilginç şey dolaştı bu hafta. Ona göre... En sevdiğim bu Twitter'da bak. Bu elbiseye white and gold diyenler bizi delirtmeye çalışan. Şimdi ne? Bir gizli bir konsey gibi bir şey değil mi? Amerikalılar. Evet, her zaman suç Amerikalılar. Neydi? Neyse olmadı. Sonra işte elbiseyi üreten firma bir açıklamada bulundular. Dedi asıl renk siyah ve maviymiş. Tamam, biz ürettik, biz biliyoruz zaten. O zaman onlar öyle ortaya koydular. Asıl renk siyah ve maviymiş. İlginç. Ve aslında biz görünmeyen dünya hakkında konuştuğumuz zaman, işte cinler hakkında, iblis hakkında, antichrist bildiğimiz işte Mesih karşıtı, yani İslami düşüncede deccal, yani nedir, onu nasıl tanıyacağız? Mesih çarmıhta iblisi yendi mi, henüz yenmedi mi? Biz mi savaşıyoruz iblise karşı, Tanrı mı savaşıyor iblise karşı? Böyle sorular sorulunca birçok farklı görüş olabilir. O zaman asıl olana gitmek lazım, Tanrı'nın sözüne gitmek lazım. O ilan etsin, o duyursun, asıl gerçek şudur diye. Tamam mı? Ve biz bugün onu yapacağız. Biz... Vahi bölümünden bir vaaz serimiz devam ediyor. Vahi bölümü ilginç ve bazen biraz zor bir bölüm. Çünkü çok tuhaf bir kitap aslında ilk okuduğunuzda. Ama biz onu çalışıyoruz haftadan haftaya. Ve bugün 12. bölümüne kadar geldik. Ve bugün bu konulara bakacağız. Yani iblis kim? Cinler nereden geldiler? Onlara kalsın nasıl savaşılabilir? Mesih onları yendi mi? Henüz yenmedi mi? Öyleyse iblis neden bizimle uğraşıyor? Nasıl uğraşıyor? Diye konulara bakacağız bugün. O zaman biz kutsal kitabı açmadan önce ben bir dua etmek istedim. Sonra okuyacağız. Çünkü bu Tanrı'nın kutsal ve kusursuz sözüdür. Dua edelim kardeşler. Ya Rab, gerçekten her şey bilen sensin. Asıl gerçeği bildiren sensin. Varlığın için teşekkürler. Sözün için teşekkürler. Kutsal ruh gel. Sen bizim öğretmenimiz ol lütfen bugün. Zihinlerimizi aç. Yüreklerimizi aç. Gözlerimizi ve kulaklarımızı aç Rab. Buradaki her bir can, her bir kardeş senin sesini duysun. Senin isteğini bilsin. Ve senin yolundan gitsin diye dua ediyorum. Bize yardım et bugün kutsal ruh. Mesih adıyla. Amin. O zaman okuyoruz. Vahiy kitabı 12. bölümü 1. ayet. Gökte olağanüstü bir belirti, güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Şimdi bu kadın kim? Bu kadın bir şekilde Tanrı'nın eski zamanlardaki halkı Yahudiler. Çünkü zaten bir çocuk doğuracak ve Mesih Yahudilerden, Yahudi bir soydan ortaya çıktı. Ve kilise aslında Tanrı'nın halkı hep bir kadın olarak tasvir edilir. Tamam, bazılarımız için o zor. Yani ben çok erkeksiyim de. Ama işte bazen Mesih'in gelini olarak ve aslında bu resim var, bu simge var. Yani Mesih'e kadık salacak mıyız saf ve temiz bir şekilde, yoksa onu aldatacak mıyız başkalarıyla? O yüzden bir kadın, bir gelin olarak tasvir ediyor ve burada kiliseyi görüyoruz. Aynı zamanda bir şekilde burada Havva'yı görüyoruz. Başlangıçta Adem ve Havva vardı ve biliyorsunuz yılan bahçeye girdi, iblis, ve Havva'yı kandırdı. Ve kandırdıktan sonra kadına bir lanet okundu. Yani ağrı çekerek doğum yapacaksın diye. Ve burada görüyoruz ki bu kadın bir bebek doğurmadan önce ağrı çekiyor. Buradaki bütün çocuk doğuran anneler gibi. Ve ayrıca kadının soyu ile yılan düşman olacaktı, çatışacaktı. Ta ki kadının soyundan biri gelene kadar. Ve bu biri, kadının soyundan gelen, iblisin başını ezecekti. İblis de onun topuğunu saldıracaktı. Tanrı böyle bir vaatte bulundu başlangıçta Havva'ya. Ve biliyoruz ki İsa Mesih babasız bir şekilde bakire bir anneden doğdu. Yani kadının soyundan ortaya çıkan Mesih'tir. Ve Mesih neden doğdu? İsa Mesih neden ortaya çıktı? İblisin başını ezmek için. Ve iblis tarafından öldürülmek için, aynı zamanda göreceğimiz gibi. O zaman burada bu hamile kadın görüyoruz. Bir şekilde Havva, bir şekilde de Tanrı'nın halkı. Ve şimdi okuyoruz ayet 3. Ardından gökte başka bir belirti göründü. Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. İblis, şeytanın tasviri burada. Çok tacı vardı. Neden? Çünkü 19. bölümünde göreceğiz ki Mesih'in çok tacı vardı. Çünkü bütün krallıklar ona ait. Ve iblis Mesih'i kıskanıyor. Her zaman kıskanıyordu. Onun gibi yapmaya çalışıyordu ve onu taklit ediyor. Nefret ettiği için, kıskandığı için. O zaman onun başında çok taç var. Çünkü Mesih'i kıskanıyor bir şekilde. Şimdi görüyoruz ki ayet 4, kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Yani iblis tarih boyunca Mesih'in doğmasını bekliyordu. Bu kadar peygamber geldi, hep biri gelecek diye vaatlerde bulundular. Biri gelecek, bir kurtarıcı gelecek. İblisi ezecek, insanlığı kurtaracak. Böyle vaatler vardı, yani ta başlangıcından beri. Ve iblis bunu biliyor ve bekliyor. Yani ve Mesih doğar doğmaz, iblis onu yutmaya çalıştı. Zaten Mesih'in doğduğu zamanda, 2000 yıl önce, o zaman Herodes kral, yani onu öldürmeye çalıştı. Yok etmeye çalıştı. Bütün çocukları katletti. Ve Mesih oradan kurtuldu. O zaman ayet 5. Kadın bir oğul, bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk hemen alınıp Tanrı'ya, Tanrı'nın tahtına götürüldü. Bütün Mesih'in hayatı burada özetlenmektedir. Yani doğdu, yaşadı, çarmıkta öldü, ölümden dirildi ve Tanrı'nın tahtına götürüldü. İşte orada görüyoruz. Ayet 6. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Burada daha önce gördüğümüz gibi 3,5 yıllık bir süreçten bahsediliyor. Şimdi eski zamanlarda Daniel peygamber hep dedi ki 3,5 yıllık bir büyük sıkıntı denilen bir zaman olacak. Ve o zaman kutsallar çok zorda olacaklar, çölde olacaklar, saldırı altında olacaklar. Ve aslında burada görüyoruz ki O günler bugündür. Mesih'e iman edenler şimdi bir şekilde çöldeler. Bir şekilde saldırı altındalar. Mesih'e iman etmek zor, değil mi? Bunu yaşıyorsunuz zaten her gün. Mesih'e sadık kalmak zor bir şey. Ve sanki çöldeyiz. Ama diyor ki merak etmeyin, çünkü çöldeyken bile Tanrı bize bakıyor, gözetiyor. İsraillilere baktığı gibi çöldeyken. Ve bir gün bizi vaat edilen ülkeye kavuşturacaktır, eriştirecektir. O zaman ve 3,5 burada ne demek? Aslında 7 tamlık ise 3,5 geçicilik. Yani kısa bir süre. Korkma ey küçük sürü. Sizin yaşamınız zaten çok kısa. 70 yıl mı 80 yıl mı yaşayacaksınız? Kısa, merak etmeyin. Bir gün onun varlığına kavuşacağız. Dayanın. Ayet 7. Gökte savaş oldu. Mikal ile melekleri ejderhayla savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu. Ama gücü yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan, melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. İlginç, bazen ejderha olarak, bazen yılan olarak, bence Tanrı onu bir yılan olarak görüyor ama iblis kendini aynaya baktığı zaman işte ejderha olarak görüyor. Bilmiyorum. Ama burada diyor ki gökten atıldı. Büyük bir düşüş yaşanıyor. Bu ne zaman oldu? Aslında Mesih'in çarmıhtaki ölümünü ve dirilişinde bu yaşandı. O zaman iblis gökten atıldı. Nasıl oldu? Açıklamaya çalışacağım. Şeytan aslında kelimesi İbranice'de suçlayıcı demektir. Sürekli suçluyor ve aslında onun bir rolü vardı. O semavi savcıydı. Tamam, göklerde onun rolü insanları suçlamak, mahkum etmek, ölüme mahkum etmek ve bunu da uygulamaktı. Yani öldürmekti. Onun rolü buydu. Ve zaten Adem'den itibaren herkes suçlu, herkes günaha düştü. Kutsal kitap çok net bir şekilde diyor ki günahın ücreti ölümdür. O zaman herkes, doğan herkes, yeryüzünde yaşayan herkes suçlu olduğu için iblis herkesi suçluyor Tanrı'nın önünde. Bak, bir günahkar daha doğdu. Tamam mı? Bizim ilk çocuğumuz doğduğunda kiliseye götürdük. İşte mutlu mutlu. Bak ne yaptık. Tamam mı? Pastör bizim yanımıza geldi. Ne yazık ki bu da günahkar. Dedi. Ama doğru söyledi aslında. Çünkü doğan herkes, yeryüzünde yaşayan herkes günah işledi ve Tanrı'nın mükemmeliyetinden yoksun kaldı. O zaman iblisin rolü bunları suçlamak, mahkum etmek ve öldürmekti. Ama iki sebepten dolayı bu rolü kaybediyor iblis çarmıh zamanında. Nedir bu iki sebep? Birincisi, İsa Mesih'i günahsız olmasına rağmen ölüme mahkum etti ve öldürdü iblis. Yani görevini kötüye kullandı. Mesih'ten nefret ettiği için, kıskandığı için onu da öldüreceğim dedi. Ama aslında Mesih suçsuzdu, kusursuzdu. Hiç günah işlemedi. Tanrı'nın oğlu olduğu için. Mükemmeldi, kusursuzdu, saftı, temizdi. Ölüm hak etmedi o. Ama gene iblis onu mahkum etti ve öldürdü. O yüzden Tanrı dedi ki, tamam, görevini kötüye kullandın. Yani haddini aştın. Seni göklerden atıyorum artık. Birinci sebep o. İkinci sebep, zaten iblisin, abi ayağa kalkar mısın? İblisin senin üzerindeki yetkisi neydi Tanrı'dan gelen o yetki? Suçlamak, günahlarından ötürü seni suçlayabilirim. Bir dakika, ben iblis mi oldum? Neyse. Seni suçlayabilir.
Ben seni suçlayayım.
Olmasın. Şimdi, Mesih'in kanı onun günahlarını tamamen sildi. Affedildi kardeşim. temizlendi, aklandı, paklandı. Artık günahların kalmadı. Mesih onları yıkadı, yok etti. Demek ki artık iblis seni suçlayamıyor. Çünkü senin üzerindeki yetkisi suçlama gücüydü. Ama artık suçlasa bile sana yapışıp kalmaz artık. Senin üzerinden gidecek, yani teflon gibi. Yapışıp kalmaz. Değil mi? Hamdolsun. Ve buradaki oturabilirsin. Ve buradaki her bir imanlı kardeş için bu geçerlidir. Mesih'in çarmıhtaki akıtılan kanı bizi aklıyor, temizliyor, günahlarımızı yok ediyor. Demek ki artık iblis senin üzerine hiçbir şey yapamıyor. Ne suçlayabilir ne de öldürebilir. Ha, fiziki olarak ölebiliriz de sonsuz yaşama kavuştuk. Anladınız mı? Ayet 10. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Yani çarmıh zamanında. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve etikleri tanıklık bildirisiyle onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar vazgeçmişlerdi can sevgisinden. Ve zaten Romalılardan bir iki ayet okuyacağım şimdi. Çünkü bu, Romalılar 8'de çok muazzam bir bölüm. Bunları görüyoruz. Mesih'e ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Ve sonrasında diyor ki Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne iblis, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz İsa Mesih'te olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Ayet 12. Bunun için ey gökler ve oradaki yaşayanlar sevinin. Vay halinize yer ve deniz. Çünkü iblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi. Ejderha yeryüzüne atıldığını görünce erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Şimdi bazen eğer Mesih iblisi yendiyse artık iblis bizimle uğraşmaz dendiğini duyuyorum. Ama aslında bu doğru değil. Yenilmiş bir ordu aslında öfkeli oldukları için ve yenilmiş oldukları için daha zararlıdır. Daha tehlikelidir. Yakıyor, yıkıyorlar. Ve bunu burada görüyoruz. İblis zamanın az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle imanlılarla uğraşıyor şimdi. Bizimle uğraşıyor. Çünkü zaten zamanı az. Yargılandı. O zaman düşürebileceği kadar imanlı düşürmeye çalışıyor. Yılanın önünden ayet 14 şöyle 3,5 yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için kadına büyük kartal kanatları verildi. Yılan ağzından kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak kadına yardım etti. Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlere savaşmaya gitti. Şimdi burada şunu görüyoruz. Zaman zaman iblisin saldırıları bize çok ağır gelebilir. Bazen sanki karşı konulmaz bir derecede saldırı altındayız. Bunu yaşadınız mı? Belki bu hafta yaşadınız. Evet, suçluyor, yalanlar söylüyor, işte üzerimize geliyor, ser olmuş, akıyor bize. Tamam. Ve burada görüyoruz ki evet, büyük kurtuluş gerçekleşti çarmıhta. Ama aynı zamanda gündelik kurtuluşlar da lazım oluyor bize. Ve burada iki yani işte kurtuluş görüyoruz. Birincisi bu kadına kanatlar verilir. Ve yükselebilir, kaçabilir. Ve bazen öyle oluyor. Yani iblis bizim üzerimize geldiği zaman işte dua ederek, tapınarak, Rabbin huzuruna vararak işte ondan kaçmış oluruz değil mi? Bunu yaşabiliriz, yükseliriz. Zaten Yeşaya 40'ta şöyle yazılıyor. Yorulanı güçlendirir. Takati olmayanın kudretini artar. Gençler bile, ben bile yorulup zayıf düşer. Yiğitler tökezleyip düşerler. Rab'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. O zaman bazen ve belki bugün sen bu durumdasın ve iblis senin üzerine geliyor, saldırıyor. Yorgunsun, bitkinsin, umutsuzsun, çaresiz olabilirsin. Bugün Rab sana mucizevi bir şekilde bu kartal kanatları versin, yükselebilsin diye. Görüyoruz ki kutsal kitapta aslanlar var, kartallar var, kanaryalar yok. Neyse. Şimdi bugünkü konu aslında biz 7 mühre baktık. Sonra işte 7 borazana baktık. Gelecek hafta 7 kaseye bakacağız. Ama bugünkü bölümler 12'den 15'e kadar. Aslında bir 7 daha var. 7 görüm var. Semavi çatışmaların 7 görümü, 7 perspektifi, 7 resmi, 7 simgesi. Tamam mı? Ve birincisi buydu. Ejderha ile kilise ve bunu okuduk ve çalıştık. Güzel bir resim bak. Uçuyor kadın, işte seller geliyor, yer açılıp onları yutuyor. Tanrı bizi her gün bu şekilde iblisten kurtarsın, kötü olandan korusun. İkinci görüm, Mesih karşıtı, Antichrist, Deccal. Şimdi anti Grekçe'de zıt anlamına geliyor. Yani bu canavar Mesih'in zıttı. Mesih'in takliti. Tamam, nasıl yani? Mesih'in görevi neydi? İsa Mesih yeryüzündeyken onun görevi görünmez olanı görünür kılmak. Mesih ne dedi? Dedi ki beni gören babamı görmüş olur. Tanrı'yı göremezsiniz. Ama Mesih geldi. Dedi ki bana dokunun. Benimle konuşun. O şekilde Tanrı'nın nasıl biri olduğunu anlayacaksınız. Tanrı'yı bedenleştirmek üzere geldi dünyaya. Ve aslında burada 13. bölümünde diyor, görüyoruz ki iblis aynı şey yapmaya çalışıyor. İblis bir kişi alıyor. Yani buna denizden gelen canavar denir. Ama aslında bir kişi ve onun arkasında ejderhan geliyor ve ona bütün yetkisini ve gücünü ona aktarıyor. Diyor ki beni temsil edeceksin. Beni bedenleştireceksin. Tamam mı? O zaman Antichrist. Mesih karşıtı. Bu insan kötülüğün ta kendisi. İblisin bir bedeni olsaydı bu kişi olurdu. Şimdi herkesin aklında bir kişi var. Kaynanem. Şimdi sadece bir Mesih karşıtı mı gelecek? Yoksa her nesilde olacak bir gerçek mi? Belki ikisi de aslında. 1. Yuhanna 2.18 şöyle diyor. Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Yani Mesih karşıtı her nesilde mevcut bir ruh. Ama bazen çok net bir şekilde, çok şer bir şekilde bir kişi de gözüküyor ve yer alıyor. Tamam mı? Örneğin Adolf Hitler ya da Joseph Stalin. Tamam mı? Diyor ki işte bu canavar denizden çıkıyor. Yani kaostan. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya kaos içindeydi. Perişan oldu. Güçlü bir kurtarıcı ortaya çıktı. Her şey düzene soktu. Herkes onun peşinden gitti. Tanrı'ya küfretti. Hatta ona tapınır hale geldiler herkes. Her şey kontrol altına aldı. Güçlü bir diktatör. Tamam mı? İşte bu kötülüğün ta kendisi. İmanlıları da öldürdü. O zaman her nesilde olan bir şey. Zaten Martin Luther Papa'ya Antichrist dedi. Papa da Martin Luther'a Antichrist dedi. Yani elbise beyaz mı, siyah mı? Yuhanna'nın günlerinde, bu kitabın yazıldığı günlerinde Roma İmparatoru belliydi. Daha kiliseleri zulmediyor. Herkesin ona tapmasını isteniyor. Ve diyor ki zaten 9. ayette, kulağı olan işitsin. Yani siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz diyor. Tamam mı? Ve diyor ki bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Sonra 3. görüme geçeceğiz. 3. görüm sahte peygamber. Şimdi bu şahs Mesih karşıtının borazanlığını yapandır. Onun propaganda şefidir. Tamam mı? Diyor ki 12. ayette, ilk canavarın bütün yetkisini odun adına kullanıyor. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. Yani buna tapınacaksınız diyor. İnsanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. Birinci yüzyılda Yuhanna'nın günlerinde Anadolu'daki kiliseler söz konusu olunca işte denizden gelen canavar Roma olacaktı. Çünkü Anadolu'ya denizden geldiler. Bu ikinci canavar yerden çıkan canavar. Zaten oradaki yerel yetkililer, oradaki yerel işte adamlar, işbirlikçileri. Çünkü onlar dediler ki siz Roma'ya tapınacaksınız, siz Roma'ya boyun eğeceksiniz. Ve her kontrolcü rejimin böyle bir propaganda makinesi vardır. Yani boyun eğmeyen dayak yer, ifade özgürlüğünü boğar. Mesih bizi zaten bununla ilgili uyarmıştır. Matta 24. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek dedi. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Şimdi bu üç görümder, anti üçlü birlik dediğimiz üçlemi görüyoruz. Tamam mı? Yani işte iblis, ejderha, antichrist ve antichrist'in borazanlığını yapan bu üçüncü canavar. Tamam mı? Ve biz bunlara diyoruz ki işte kutsal olmayan üçlü birlik. Yaşayan Tanrı zaten üçlü birlik olarak var oluyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Ve burada ejderha, antichrist ve antichrist'in propagandasını yapan üçüncü şahs. Bu sahte peygamber. Şimdi her üçünün nihai akıbeti aşikardır. Şimdi 20. bölümünden bir fragman. Vahiy 20:10. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir. İzmin onların nihai akıbeti budur. Şimdi bu meşhur 666 olayına geldik. Ben Google'a 666 koydum. Neler çıktı? Neyse. Şimdi okuyorum Tanrı'nın sözünden. Ayet 16. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı. Tamam mı? O zaman Mesih karşıtı hep taklit etmeye çalışıyor ya. O zaman kuzu ona ait herkesin alnına bir işaret, bir mühür koymuştur. Seninki çok büyük abi. Büyük bir bereket sana. Tamam, o zaman koyuyor, sen bana aitsin diye. O zaman iblis diyor ki, ha ben aynı şey yapayım o zaman. Bana ait olanlara bir damga vurduracağım diyor. Ve nedir bu sayı? 666. Bu Amerikalı parası. $10. Kimin sureti var bunun üzerine bilmiyorum. Hamilton. Lewis Hamilton mı bilmiyorum. Neyse. Tamam mı? Şimdi diğer cebinde İngiliz para var. Kimin sureti var onun üzerine? Kraliçe. Rab onu korusun. Tamam mı? Şimdi Amerikalı parayı İngiltere'de kullanamam. İngiliz parayı Amerika'da kullanamam. Tamam mı? İki ayrı ekonomi, iki ayrı para birimi. Ve diyor ki işte Mesih'in sureti bizdedir. Biz onun benzeyişinde yaratıldık artık. Biz ona benziyoruz, ona aitiz. Biz onun egemenliğindeyiz. Dünya sisteminin içindekilerin üzerinde iblisin sureti var. Onlar ona benziyorlar, ona aitler ve onun içinde hareket ediyorlar. Tamam mı? O zaman diyor ki sizin burada hiç işiniz olmaz. Ve onların zaten burada hiç işleri olamaz. O zaman hangisinde bulunuyorsun? Kimin mührü var senin üzerinde? Kime aitsin? Kime hizmet ediyorsun? Kimin için yaşıyorsun? Peki niye 666? Şimdi Tanrı dünyayı 6 günde yarattı. İnsanoğluyu da 6. günde yarattı. Elle tutulur, gözle görülür her şey 6 günde yaratıldı. 7. günde ne oldu o zaman? Tanrı dinlendi ve onu kutsal bir gün ilan etti. O zaman gözle görülür maddi olan her şey 6 güne ait. 7. gün o zaman bize ne kattı? Evet, aslında gözle görülür bir şey yok. Her şey 6 günde oldu ama 7. gün bize ne katıyor? Kutsallık, iç huzur, anlam, sonsuzluk, Tanrı'yla ilişki. Böyle şeyler, manevi şeyler 7. güne ait. Şimdi iblis Tanrı'nın yaptıklarını taklit etmeye çalışıyor ya. Ama sadece bu 6 günlüğe ait her şeyi taklit edebilir. İblis ve dünya sana kutsallık katamaz. Ne kadar çok uğraşmak istiyorsan uğraş. Ne kadar çok sevap işlemek istiyorsan işle. 7. güne erişemezsin. Ancak Tanrı bunu bize verebilir, bağışlayabilir. Kutsallık, onunla ilişki, iç huzur. Zengin olabilirsin, popüler olabilirsin. Güzel olabilirsin, güzel bir araban olabilir. Olsa. Ama aslında bu iç huzur, anlam, Tanrı'yla ilişki 7. güne ait. O zaman 666, zaten bu üçlem var ya, kutsal olmayan üçlü birlik. Ve 6 aslında eksikliğin numarasıdır. Yetersizliğin numarasıdır. Maddeye saplanıp kalmanın numarasıdır. Tamam mı? O zaman aslında bu anlama geliyor. Martin Luther zaten 666'dan Papa'nın ismi çıkarttı. Papa 660'dan Martin Luther'ın ismini çıkarttı. Yani birçok şey buradan çıkabilir istersen. Ama aslında buradaki mesaj ne? Ne yapsan 7'ye ulaşamıyorsun. Ve diyor ki bu konu bilgelik gerektirir. Yani bu konu matematik becerisi değil. Hikmet lazım. Ve Tanrı'nın sözü bize burada meydan okuyor. Bir soru sormak istiyor. Sen neyle uğraşıyorsun? Ne için yaşıyorsun? Çünkü bu çark içinde kalabilirsin birden altıya. Yani işe gidiyorum, çalışıyorum, para kazanıyorum, işte güzel görünmeye çalışıyorum, herkesin hoşuna gitmeye çalışıyorum. 16 gün içinde yaşayabilirsin. Ama bu yediliğe, bu huzura ne zaman kavuşacaksın? Ve bunu ancak Mesih bize katabilir, Mesih bize verebilir. İç huzur, anlam, ne için varım? Tamlık, mükemmeliyet, onda bulunur. Bu yedinci güne ait. Tamam, dördüncü görüm. Şimdi dördüncü görümde kutsalların akıbeti görünüyor. Okuyoruz bölüm 14. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Ve gördük ki bu bütün seçilmişlerin, bütün Mesih'e iman eden, vaftiz olan, Hristiyan olan herkes bu numara içinde. Bu simgesel bir numara, tamlık anlamına geliyor. Yani eğer Tanrı seni çağırdıysa kaybolmayacaksın artık. Orada olacaksın, onun içinde bulunacaksın. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı. Gökten gürül gürül akan suların sesini, güçlü gök gürlemesini andıran bir ses işittim. İşittiğim ses, lir çalanların çıkardığı sese benziyordu. Bu 144 bin kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir anlamına geliyor. Kuzu nereye giderse orada sıra giderler. Bir Hristiyan nedir? Aslında Mesih nereye giderse ben de oraya gideyim diyenler. Tanrı'ya ve kuzuya ait olacaklarının ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır, kusursuzdular. Beşinci görüm, diğerlerin akıbeti. Kutsalların akıbetini gördük. Şimdi diğerlerin akıbeti. Diyor ki, bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çetikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Gökten bir ses işittim, yaz. Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyordu. Ruh evet diyor, uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek. Şimdi imanlıların ve imanlı olmayanların akıbeti burada mükayese edilmektedir. Bir sahne gördük, sonra bambaşka bir sahne gördük. Ve diyor ki, İblise uyan, Mesih'i kabul etmeyen birinci grup için sonsuz işkence çekeceklerdir. Yani son günde bütün ölüleri, herkes dirilecek. Ve herkes çürümeyen, ölümsüz bir beden alacak. Herkes. Ve imanlılar sonsuzlara dek Tanrı'nın varlığında yaşayacaklar. İmanlı olmayanlar ise sonsuzlara dek ölmeden bir şekilde işkence çekecekler. Ve diyor ki gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Yani sırf altılı şeyler için yaşadıkları için o çark içinde sonsuzlara dek kalacaklar. Hiç tatil yok. Hiç izin günü yok. Hiç pazar günü yok. Uğraşacaklar, işkence çekecekler ve hiç dinlenemeyecekler. Rahat yüzü göremeyecekler. Ama diyor ki tam tersine Mesih'e ait olanlar yedinci güne kavuşacaklar. Orada diyor ki uğraşlarından dinlenecekler. Ve sonsuzlara dek bu yedinci gün içinde bu kutsallık ve rahat içinde kalacaklar. Altıncı gün görüm. Az kaldı. Ve bu belki en muazzam ve anlamlı görüm oluyor burada. Okuyacağım. 14. Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Şimdi bütün peygamberler bu günü gördüler. Birçok yerde bu peygamberlik edildi. Son günde insanoğlu gelecek bulutlar üzerine ve hasat biçilecek. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle keskin orağını uzat dedi. Yerin asmasının salkımlarını topla çünkü üzümleri olgunlaştı. Bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasına attı. Kentin dışında çiğnenen masaradan kan aktı. Kan 1600 ok atımı kadar yayılıp atların gemlerine dek yükseldi. Tamam, şimdi eğer bir köyde yaşadıysan, burada köylü kardeşlerimiz var mı? Köyden geldiniz. Birkaç arkadaşımız var. Biz İstanbulluyuz yani. Bileceksiniz ki hasat günü aslında sevinçli bir gün. Çünkü ektin, ektin, bekledin, bekledin. Ve şimdi aslında meyve topluyorsun. Bu üzümlerden şarap yapıyorsun. Sonra şarabı içiyorsun. Parti oluyor. Güzel bir gün. Yani yıl boyunca bekledin, bekledin. Yatırım yatırım ama şimdi beklediğin her şey yerine geliyor, gerçekleşiyor. Aslında mutlu bir gün olması lazım. Hasat günü. Ve aslında burada ne ekersin onu biçersin lafı var ya Türkçe'de. Kutsal kitabı çok uygun. Oradan geliyor zaten. Ve aslında görüyoruz ki her düşünce, her söz, her eylem aslında bir tohumdur ve sen onu ektin. Kötü bir söz söyledin mi? Bir tohum ektin. Kayboldu. Belki unutmuşsun ama Tanrı unutmaz. Teşvik edici bir söz söyledin mi? Bir şey ektin. Kayboldu. Toprakta kaldı ama bir gün olgunlaşacak. Ve ne ektiysen hayatın boyunca her gün ne ektiysen son günde onu biçeceksin ve içeceksin. Çünkü buradaki resim nedir? Bu üzümler ortaya çıkıyor. Tanrı onları topluyor. Büyük masarasına atıyor. Onlardan şarap yapıyor. Ve sana içirecek. Tamam mı? Şimdi bunu göstermek istedim size. İzninizle. Ama üzümler bulamadım. Domates buldum. Bugün bir şey hatırlayacaksınız. Bunu hatırlayacaksınız. Tamam, şimdi. Ürünü topladık. Şarap seven var mı? Şimdi. Resim bu. Tanrı diyor ki, hayatın boyunca ne ektiysen, her yalan, her pislik, her iğrençlik, her acı söz, başka birisine incitin mi? Yalan söyledin mi? İnternette izlediğin her şey, düşündüğün her pis düşüncesi, bütün o utanç ve pislik ve iğrençlik, Tanrı'yı üzen her şey, ne ektiysen, hiçbir şey kaybolmadı, hiçbir şey unutulmayacak. Tanrı hepsini toplayacak. Büyük masarasına atacak. Çiğneyecek. Ezecek.
Mikrofona koyayım da.
Şarap yapacak. Şimdi toplantı başlamadan önce sordum. Benim için bugün bilmeden yapar mısın? evet dedi. O zaman Tanrı diyor ki böyle bir şarap yapacağım. Hak ettiğin kase bu. Hak ettiğin şarap bu. Bu senin ürünün. Bu senin hayatının ürünü. Bunca yıl yaşadın. Nasıl bir yatırım yaptın? İşte bu. Tanrı senin hayatından bir şarap yapacak. Ve sana içirecek. Afiyet olsun. Okay. Şimdi oturabilirsin. Şimdi kardeşler bu aslında yumuşatmaya çalışıyorum da şakalarla. İngilizim niye? Böyle şeylerden çekiniyorum ama diyor ki Tanrı'nın öfkesinin şarabı budur. Köpek öldürenden de kötü. Yani damlası öldürücüdür. Ama hamdolsun ki Mesih'e iman edenler için farklı bir şarap var. Çünkü Mesih bizim hak ettiğimiz kaseyi, şarabı o içti çarmıhta. Çarmıha gerilmeden önce Mesih şöyle dua etti babasına. Abba baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. İçmek istemiyorum. Bu çok iğrenç, acı. Ama diyor ki benim değil, senin istediğin olsun. Bizim içmemiz gereken o iğrenç şarabı İsa içti, bitirdi. Ve öldü. Hatta Mesih bizim yerimize geçti. Bizim yerimize Tanrı'nın masasına atıldı. Tanrı'nın ayaklarının altında ezildi, çiğnendi. Ve Mesih'te ne var? Güzellik, paklık, kutsallık, saflık, iyilik, sevgi. O ezildi. Onun bedeninden, kanından şarap yapıldı. Ve biz ondan içebiliriz. Yani bizim ürettiğimiz şarabı Mesih içti. Mesih'in ürettiği şarabı biz içtik. Bir değiş tokuş gerçekleşti çarmıhta. Mesih'e iman eden herkes için geçerli olarak. O bizim kasemizi içti ve öldü. Biz onun kasesinden içiyoruz ve yaşıyoruz. Yaşama kavuştuk. Böyle bir tatlı sevgisinden içebiliriz artık kardeşler. O zaman soru bu aslında. Sen içtin mi Mesih'in kasesinden? Çünkü o bizim kasemizi içti. Ama sen iman etmezsen, yani bu değiş tokuş gerçekleşmezse, o boşu boşuna içmiş olur, ölmüş olur. Canını feda etmiş olur. Sen faydalandın mı bundan? İçtin mi bundan? Hamdolsun ki son günde şaraplar yapılacak, üretilecek. Ve bir seçenek olacak. Hangisinden içeceksin? Senin hak ettiğin kasenden mi? Yoksa Mesih'in kanını simgeleyen Rabbin sofrasından mı? Seçenek bizde kalıyor. Zaten yedinci görüm şöyledir ve sonra Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Yedinci görüm de önceki her bölümde gördüğümüz gibi kutsalların tahtın etrafında toplandıklarını görüyoruz. Yedinci mühürde bunu gördük. Yedinci borazan da bunu görüyoruz. Şimdi yedinci görümde bunu görüyoruz. Tahtın etrafında. Okuyorum. Ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sahaya karşı zafer kazananlar,
ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle cam denizin üzerinde durmuşlardı. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü.
Mesih'e yücelik olsun, Tanrı'nın kuzusu. Ya diyor ki işte bir kandan ırmak gibi aktı. Ve zaten Kurban Bayramı'nda İstanbul'un çeşitli yerlerde bunu görebiliriz. Yani adeta sokaklar kan içinde çünkü kurban kesiliyor. Bizim için kurban kesildi. Onun kanından simgesel olarak içebiliriz. Yani benimseyebiliriz. İçmekle ne demiş oluyoruz? Bu benim için de geçerli olsun. Ben şundan içeyim ki şundan içmek zorunda kalmayayım. O zaman bir seçenek var buradaki herkes için. Belki misafirsin bugün. Belki sadece öğrenmek için gelmişsiniz. Sadece katılmak için. Yani kilisenin ne olduğunu bilmediniz. Ama bugün çok net bir şekilde, umarım ki çok net bir şekilde önümüzde bir seçenek var bugün. İstersen, eğer sana göre kendi ahlakın, kendi kutsalın, kendi sevabın yeterli olacaksa, kendi ürettiğin şaraptan iç. Ama biz görüyoruz ki bu acı ve pis olacak. Ve sen aslında bunu biliyorsun. Çünkü kendi yüreğini biliyorsun. Ya da Mesih'in muazzam lütfuna yaklaşabiliriz. Eşsiz sevgisine yaklaşabiliriz. Diyebiliriz ki ya Rab, senin kasenden içeyim. O zaman bugün aslında şimdi bize yönlendirecek. Biz Rab'in sofrasına yaklaşacağız. Herkes için bir karar var bugün. İster imanlı, ister misafir olsun. Dua edelim bence şimdi hep beraber. Göksel babamız, sözün için seni teşekkür etmek istiyoruz. Sevgin için, merhametin için. Rab, sevinçliyiz, umutluyuz çünkü iblisi yendin. Gökten attın. Ve bizimle uğraşsa bile biz eminiz ki bir gün o yedinci güne kavuşacağız. Ve senin varlığında duracağız. O zaman buradaki her bir kardeşe bugün sabır ver, dayanma gücü ver ve bu kanatları da ver Rab. Yükselebilelim diye. Rab, Mesih'in kanı için şükretmek istiyorum çünkü günahlarımız silindi. Artık bizde suçlanacak bir şey kalmadı. Hamdolsun. Buradaki kardeşlerim için dua ediyorum Rab. Lütfunun ne kadar tatlı, ne kadar derin, ne kadar akıl ermez olduğunu anlayalım ya Rab. Sevinçliyiz bugün, umutluyuz. Minnettarız Rab. Yüce adınla dua ediyorum. Amin.